Ayrım 23.
Bölüm 42. Michael Lindrow yelkenlinin dümen yekesine yapışmaktaydı. Birkaç saattir hava düzelmişti ama deniz hala dalgalıydı. Michael karanlıkta yol almaktan nefret ediyordu. Şamata ödünü patlatıyor, üstelik o geceki gibi hiçbir şey görmediğinde durum daha da beter bir hal alıyordu. Daha fazla ustalık, daha fazla gevşeme, daha fazla esneklik. Böylece her şey yolunda gidecek. Eğitim görmüş olduğu San Francisco körfezinde kalındığında bunu söylemek kolaydı. Hiç değilse derinliği 6 metre olan yeri geçmişlerdi. Orada küçük yatın aniden yön değiştireceğini sanmıştı. Bereket versin, tehlikeli bölgenin tamamında Alan dümende durmuştu. Tekne onun değildi ama bu sevimsiz herifin onları zor durumdan kurtarmakta üstüne yoktu. O süre boyunca Josie durmadan kusmuştu. Kuzey Pasifik kasırgalarında teknesinin marifetlerini de övüp duran Michael, önceleri arkadaşlarının önünde zor durumda kaldığını hissetmişti. Gerçek şuydu ki Vancouver'dan daha uzağa hiç gitmemişlerdi ve bu şimdiden bir başarıydı. Başlangıçta bu yelkenliği caka satmak için satın almıştı. Zamanla iyi bir denizci olacağını düşünmüştü. Ama bu satın almanın asıl amacı ortaklarının gözünü boyamaktı ve güzel tekne bir tutku olmaktan çok bir övüngenlik nesnesi olarak kalmıştı. Elbette Michael kendisinin gözü pek bir denizci olduğunu düşünen Alan'la sidik yarıştırmıştı. Ama Alan yalan söylemiyordu. Niçin bu maceraya atılmıştı? Carla, yani Alan'ın karısı kendisini tahrik ettiği için mi? Alan bu, Yeni Zelanda'ya kadar sürecek olan inanılmaz deniz yolculuğunu önerdiği zaman kadının önünde foz çıkmak istemediği için mi? Yoksa hayır demeyi bilmediğinden mi? Aslında sebep biraz hepsiydi. Josie ertesi gün onu iyi diş etmiş kadar olmuştu. Zaten hiçbir şeyden memnun olmazdı. Hawaii'den geçtikleri zaman bile surat asmanın bir yolunu bulmuştu. Çünkü teknede mojito yapacak malzeme yoktu. Mojito, rom, soda, yeşil limon ve nane yapraklarıyla yapılan bir kokteyl. Yine de ilk günler ilginç bir macera vaadinin güzel kokularını yaymaktaydı. Tabii bu kadar insanlardan kopuk, güçsüz, her şeyden bu kadar uzak olduğunu bilmek yüzünden Michael midesinin düğümlenmesine engel olamıyor ama bir yandan da zaman zaman içini açıklayamadığı bir mutluluk kaplıyordu. Erginliklerinin sarhoşluğu muydu bu yoksa? Alan kafasını kameradan dışarı çıkardı. Son hava durumu bültenini elinde tutuyordu ve durumdan pek memnun bir hali yoktu. Doğrulandı. Yeniden fırtına çıkıyor. Üstelik dosdoğru üstlerine gidiyoruz. Kaçınmamız mümkün değil mi? Hayır. Michael son yediklerini çıkaracağını sandı. Hep şu lanet olası otomatik pilot yüzünden, dedi hışımla. Onu çalıştırmasaydık dün rotamızı ayarlardık. Alan'ın yüzünde hınzırlık dolu bir gülümseme belirdi. Sanmıyorum. Lafı aniden kesildi. Michael kaygıya kapıldı. Ne oldu, ne var? Alan parmağını iskele tarafına doğru uzatıp gökyüzünde parıldayan, üzerinde güçlü bir ışığın bulunduğu incecik pembe bir şeridi işaret etti. Bir tehlike fişeği, dümeni bana ver. Nasıl yani, oraya gitmek mi istiyorsun, diye şaşırdı Michael. Mike, ne dediğinin farkında mısın? Ama onunla ilgilenecek daha büyük, yardıma daha elverişli, belki de daha yakını bir sürü tekne var. Millerce bir alanda kimse yok. Üstelik de fişek bize çok yakın. Alan yelkenlinin yönünü değiştirirken Michael bir küfür savurdu. Küçük balıkçı teknesine yaklaşmaları 20 dakika aldı. Teknenin üzerinde 6 erkek onların dikkatini çekmek için ceketler ve battaniyeler sallamaktaydı. Bu takayı yediğimizi alıp çekmemiz mümkün değil, dedi Michael. Bu havada ona yanaşamayız da çok tehlikeli olur. Uzunca bir halat bul. Alan yelkenliği balıkçı teknesine mümkün olduğunca yaklaştırırken Michael bir ipin ucuna bağlı bir can kurtaran simidini güverteden fırlattı. Balıkçı teknesindekiler bir an tereddüt eder gibi göründüler. Sonra içlerinden biri üzerinde can yeleğiyle suya atladı. Can kurtaran simidine kadar yüzdü ve Michael onu kendisine doğru çekti. Adam sağ salim ayağa kalktığında sevinçle haykırdı. Michael'ın bilmediği ve belli belirsiz İtalyanca'ya benzeyen bir dilde ona hitap etti. Alan ve adam bir iki kelime konuştular. Hangi dil bu, diye sordu Michael. Adamlar Fransız, diye açıkladı Alan. Fransız toprağı olan Marquez Adaları civarındayız. Sen Fransızca biliyor musun? Biraz. Kazazede'nin yardımıyla Michael tekrar işe koyuldu ve ikinci adamı yukarı çekti. Altıncı ve son adam da güverteye çıktığında kollarını hissetmez olmuş, ter içinde kalmıştı. Bu adamlarda balıkçı ya da denizci havası yoktu. Hepsi memur ya da işçiye benziyordu. Michael tam olarak bilemedi ama rüzgar ve tuzun genellikle oluşturduğu kırışıklıklardan ve denizden korunmuş yüzlerdi bunlar. İçlerinden biri Michael'a doğru eğildi. Beyaz ve kısa saçlı, keskin bakışlı, ince ve sivri burunlu ve neredeyse dudaksız biriydi. Amerikalı mısınız, diye sordu. İngilizcesi güçlü bir Alman vurgusuna sahipti. Evet, ya siz? Siz Fransız değil misiniz? Değilim. Sadece iki kişi misiniz? Karılarımız aşağıda uyuyorlar. Ha, karılarınız. Adamlardan üçü anlaşmış bir ifadeyle bakıştılar. Michael aniden ürktü. Söylesenize başınıza ne geldi diye sordu. Bir kaza diye cevap verdi beyaz saçlı adam. En iyi kaptan hanginiz? Bu soru ne demek oluyor dedi şaşıran Alan. Adamlardan biri uzun bir bıçak çıkardı ve Alan'ın dümeni bırakmasına fırsat kalmadan bıçağı boğazına dayadı. Diye tekrarladı beyaz saç. Ben diye cevap verdi Alan. Betty benzi atmıştı. Michael'ın ağzı bir karış açılmıştı. Gözlerine inanamıyordu. İmkansızdı bu. Her an uykudan uyanabilirdi. Tahiti'ye gitmek ne kadar zaman alır? Alan başını iki yana salladı. Hiç bilmiyorum. Beyaz saç sinirli bir ifadeyle suratını buruşturdu. Bıçaklı adam bıçağın ağzını hafifçe bastırdı. Durun diye haykırdı Alan. Ben durun. Yaklaşık 1000 mil mesafede olmalı. Rüzgar güçlü. En çok 36 ya da 48 saat gerekir. 30 saatte orada olacak şekilde kendinizi ayarlayın. Adamlardan ikisi kameraya doğru inmeye koyuldular. Ne yapıyorsunuz diye itiraz etti Michael titrek bir sesle. Arkadaşlarım komünisttir dedi beyaz saç. Her şeyi paylaşırlar ve herkesin de öyle yapması gerektiğini düşünürler. Bu yüzden iyi komünistler olarak sizlerin karılarınızı onlarla paylaşacağınızı düşünüyorlar. Ağzı aralanınca küçük sarı dişleri göründü. Gülümsemesi bakışından da dondurucuydu. Hayır, bunu yapmayın diye yalvardı Michael. Artık ağlıyordu. Bacakları karıncalanmaktaydı. İki adam teknede gözden kaybolduğunda sidik torbası boşalıverdi. Beyaz saç gözlerini ona dikti. Gülümsemesi kayboldu. Size gelince bir işe yaramazsınız. Michael'ın üzerine atılarak yelkenlinin ön tarafına sürüklemek üzere saçlarına yapıştı. Michael haykırdı ve güçsüzce debelendi. Korkudan felç olmuştu. Beyaz saç ayağıyla onun kafasını ezdi. Michael'ın başını artık oynatamadığından emin olunca uçları sivri olan çelik çapayı alarak havaya kaldırdı. Sizi uyarmak zorundayım diye bağırdı rüzgarın sesini bastırarak. Yeniden başlamak zorundayım. Bu çok acı verecek. Bölüm 43. Mağarada ateş artık bir kor yığınıydı sadece. Emma az sayıdaki eşyalarını toparladı ve lider konumundaki bıyıklı adamı uyandırmaya gitti. Biz gidiyoruz diye bilgilendirdi onu. Herkesi uyandırmak lazım. Burada oyalanmak çok tehlikeli. Hayır, yarın sabahı bekleyin. Biz de sizinle geliriz. Köyden erzak bulmamız lazım. Şimdi gelin bizimle. Kaçmak için yarın akşamki gelgitten faydalanmaya çalışacağız. Nereye gideceksiniz? Tim'in teknesi Omaha koyunda karaya oturdu. Motoru tekrar çalıştırabileceğini düşünüyor. Bu işi gece gerçekleştireceğiz. Öyleyse kalın. Hep birlikte öğleden sonra gideriz. Emma başını iki yana salladı. Aynı yerde çok uzun süre kalmak tehlikeli diye ısrar etti. Adada dolaşan avcı sürüsü dikkatliyse ateşin yerini saptamakta gecikmeyecektir. Ateş görünmez. Biz yüksekteyiz. Siz kendinizi kandırmaya devam edin. Hanavava patikası üzerinde geçitte görmüştüm ateşi ben. Hadi herkesi uyandırın. Adam itiraz etti. Gün doğmadan kimse çıkmak istemeyecektir. Saçmalık bu. Ay olmadığı için görünmeyiz. Onlara da sorabilirsiniz. Güneş doğmadan bu mağarayı terk etmeyeceğiz. Lanet olsun diye sövdü Emma. Burada gebermek mi istiyorsunuz? Mağaradakilerin birçoğu doğruldu. Kaygı içlerini kemirmekteydi. Hemen onlarla gitmemizi istiyor diye açıklamada bulundu bıyıklı adam. Toplanmış olan gruba. Sabah oldu mu diye sordu boğuk sesli bir kadın. Hayır, gecenin ortasındayız. Öyleyse olmaz, fazlasıyla tehlikeli. Burada kalarak hayatınızla mı oynamak istiyorsunuz diye müdahale etti Emma. Şimdi yola çıkarsak şafaktan çok önce köyde olur, güvenli bir sığınak ayarlamak için yeterince vakit buluruz. Hepsi karşı çıktı. Emma onların ön yargıları karşısında hem kolu kanadı kırık hem de öfkeliydi. Matilde inlemeye başladı. Bir kabus görmekteydi. ''Nasıl isterseniz'' dedi Emma hışımla. ''Biz gidiyoruz.'' ''Bizi yarın ikindi vakti Omaha Kilisesi'nde bekleyin'' dedi bıyıklı adam. ''Koyun orada diyelim'' diye düzeltti onu Emma. Kilisedeki manzarayı hatırlamıştı. Ayılmakta zorlanan çocukları uyandırdı. Sonra hep birlikte dışarıda bekleyen Tim'le Mongovitz'in yanına gittiler. ''Bizimle gelmelerini mi teklif ettiniz onlara?'' diye sordu genç adam. Sesinde bir sitem havası vardı. ''İstemiyorlar.'' ''Bizim için bir şans. Ormanda böyle bir güruhla kesin ölürdük.'' Emma, kel kafalı, uzun boylu, 50'lik adama gözlerini dikti. ''Ya siz? Omaha'ya gidiyoruz. Günlük izlenerek geçirecek, Tanger'i ağrırken de Tim'in teknesine gideceğiz. Gelgit sayesinde kumdan kurtulacağını umuyoruz. Ben de geliyorum.'' ''Pekala, artık oyalanmayalım.'' Yamaçtan inip ormana girdiler. Oraya varınca Tim kamasını çıkardı. Ama birkaç metre ilerlemişlerdi ki durup kaldı. ''Hiçbir şey görmüyorum.'' diye itirafta bulundu. Emma fenerini yakıp zemine doğru tuttu. ''Bu yeterli mi?'' ''Ne yapalım? Başka seçeneğimiz yok. Aman ne olur hep ayaklarımıza doğru tutun.'' diye uyardı Tim. Tekrar yavaş yavaş yürümeye koyuldular. Genç adamın eğrelti otları ve sarmaşıklar arasında onlar için açtığı geçidi izliyorlardı. Hala nemli olan bitkiler çevrelerinde hışırdamaktaydı. Onları daha dikkatle dinlemek istercesine koca yapraklarını kulak gibi açmışlardı. Matilde ve Oliver Emma'nın yanından ayrılmıyorlardı. Her biri bir eline yapışmıştı. Mongovitz en arkadan geliyordu. Kocanız Gerland hakkında size hiçbir şey söylemedi mi diye sordu. Hayır, neden soruyorsunuz? Onların Midi-Doruğundaki mevcudiyetlerini, orada ne bulduklarını, tüm bunların gerisine kimin olduğunu düşünüyordum da. Gerik denilen şirket değil mi? Kısaltmanın açılımını biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok dedi Emma. Resmi adı? Kozmetik yenilik için inceleme ve araştırma topluluğu. Bölgede kendilerini böyle tanıttılar. Yerel bitkilerin özelliklerini inceliyorlar. Yarı resmi bir adı da mı var? Evet, Petrus söyledi. Aslında gerek genler, evrim ve davranış içgüdülerinin araştırmalısının kısaltılması. Buna karşılık Lomol'ün az vesveseli sanayicilerin ücretli bir piyonu mu yoksa bu rezilliğin elebaşı mı olduğunu bilmiyorum. Gerik'in ardında gizlenen isim olup olmadığını yani. Bunca zaman o kadar ağzı sıkı davranan bir şirketin Pasifik'in göbeğindeki bu merkezi kurmak için bu kadar büyük bir fon ayarlayabileceğine inanmakta güçlük çekiyorum. Susuzluk çok geçmeden Emma'yı huzursuz etmeye başladı ama suları olmadığına göre susmayı tercih etti. Mağaradan ayrılalı bir saat olmuştu ki bir kuşun sesine benzeyen son derece tiz bir çığlık tüm vadide yankılandı. Grupta kimse sesin kaynağı konusunda şüpheye düşmedi. Bir kadının haykırışı ve ardından gelen sert bir darbe sesiydi bu. Mongovitz durdu ve artık göremediği ama çok yakınlarda olduğunu bildiği tepelere doğru döndü. Gergin bir halde elini defalarca ağzının üzerinde gezdirdi. Emma ona seslendi. Gelin, bir faydası yok bunun. Tim arkasına bile dönmeden sözü daha da ileri götürdü. Seçme şansları vardı. Artık çok geç. Onlar için elimizden hiçbir şey gelmez. Üstelik onlara saldıranlardan ancak bir saatlik mesafedeyiz. Katil oldukları kadar da iyi iz sürücülerse kaybedecek bir dakikamız bile yok demektir. Saat sabahın 5:30'una doğru Omoa'nın doğu ucuna ulaştılar. Gökyüzü hala simsiyahtı. Vücutları tükenmiş, çocuklar düz yürüyemez olmuşlardı. Emma gördüğü ilk evlerden birini işaret etti. Gidip dinlenelim. Su ve yiyecek olmalı içeride. Sabaha kadar uyur, sonra da kimse yaklaşmasın diye akşama kadar nöbet tutarız. Gidip tekneye bir göz atmayı tercih ederdim dedi Tim. Hala orada durduğundan emin olmak istiyorum. Sizinle geliyorum diyiverdi Mongovitz. Emma koşup onların önünü kesti. Tekne hala koyda. Başka türlü olması için hiçbir sebep yok. Tükendik Tim. Dinlenmeye ve bir arada olmaya ihtiyacımız var. Birbirimizden ayrılmayalım. Tim'in ikna olmadığını hissederek ses tonunu değiştirdi. Daha yumuşak, daha içten konuştu. Sizin yanımızda olduğunuzu bilmeye ihtiyacım var. Lütfen. Tim istemeye istemeye boyun eğdi ve iki katlı büyük bir binaya girdiler. Emma'nın gücü tükenmişti. Biraz soluklanmaya ihtiyacı vardı ve çocuklarla tek başına kalırsa bunu yapabileceğini düşünemiyordu. Tim'in tüfeğini bırakıp her kapının arkasına mobilyalar ittiğini görünce rahatladı. Çocukların ayaklarından uyduruk ayakkabıları çıkardığında kanla kaplı ayakları ortaya çıktı. Çoraplar ve kalın yapışkan bantlar onları sivri çalı çırpılardan, böğürtlen dikenlerinden ve keskin taşlardan korumaya yetmemişti. Buna rağmen bir kez olsun yakınmamışlardı. Onları tepeden tırnağa yıkadı. Banyoda dezenfektan ve pansuman gereçleri buldu. Buzdolabında ve dolaplarda kalan malzemelerle bir yemek hazırladı. Karınları doyduğunda göz kapakları ağırlaştı. Aniden Emma'nın sırt çantasından düzenli bip sesleri gelmeye başladı. Portatif bilgisayarı çıkarıp çalıştırdı. Uydu bağlantısıyla bir belge yollanmıştı. Nedir bu diye sordu Tim. Kocam kendilerinin bildiği şeyler hakkında bir özet kaleme almış diye açıklamada bulundu. Bir yandan da mesajı okuyordu. Belgenin tamamını açmak için tıkladı. Sayfalarca metin göründü. Yorgun olmasına rağmen Emma yazılanları bir çırpıda okudu. İki erkek de omzunun üstünden onu taklit etmekteydiler. Peter, Grom'un kendilerine anlatmış olduğu Gaia teorisini özetliyordu. Emma yazıyı okumayı henüz bitirmişti ki batarya tükendi. Kahretsin dedi Emma hırsla. Ana karayla tek bağlantımızdı bu. Dördüncü boyutun bir bölümünde olmalıyım diye dalga geçti Mongovitz. Yine de pek eğlenir bir hali yoktu. Siz sahiden de seri katillerin Homo sofiensin bir tür evrim geçirmiş hali olduğuna inanıyor musunuz? Dedettim hayret içinde. Daha çok düşünemeyecek kadar perişan olduğuma inanıyorum diye cevap verdi Emma. Çocukların ellerinden tuttu ve yukarı çıktılar. Bütün bilgileri sindirmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. İlk tepkisi neredeyse alaycı olmuştu. Yine de bugün geçerli olan bütün bilimsel gerçeklerin başlangıçta gülünç hipotezler olarak ortaya çıktığını biliyordu. Ta ki gerekli kanıtlar getirilene kadar. Ana odada Matilde ve Oliver'la birlikte aynı büyük yatağa uzandı. Şu Gaia teorisi üzerine düşünmeyi umuyordu. Çocuklara sarıldı, sıcak vücutlarını Emma'ya yapıştırıp büzüldüler. Ve Emma anında uykuya dalıverdi. Yağmur onu uyandırdı. Sabah olmuştu. Hüzünlü ve gri bir aydınlık vardı. Ev sessizdi. Matild ve Oliver hala uyumaktaydılar. Ama Emma kalkar kalkmaz hareketlendiler. Emma küçük korumaları peşinde alt kattaki mutfağa gitti. Kimseyi bulamayınca şaşırdı. Ne Mungovitz ne de Tim vardı bu dört duvar arasında. Bizi terk mi ettiler diye sordu Matild. Şimdiden kabullenmiş bir tarzda. Hayır, elbette ki hayır. Mutlaka tekneye bakmaya gitmişlerdir. Kahvaltı istiyor musunuz? Emma çocuklara tahıl kaseleri hazırladı. Kendisine de bir bardak portakal suyu aldı. Huzursuzluğunu hissettirmemeye çalışıyordu. Düşüncelerine dalıp gitmişti ki Matild'in pencerenin önünde dikildiğini fark etti. Canım orada durma dedi. Kaygısına rağmen elinden geldiğince yumuşak bir sesle. Birinin seslendiğini duyar gibi oldum diye açıkladı küçük kız. Emma bardağını bıraktı. Matild geri çekil lütfen. Seni dışarıdan görebilirler. Biri var diye haykırdı Matild. Tim ya da diğer bey değil, başka biri bu. Emma yerinden öyle ani fırladı ki kendi portakal suyu bardağıyla Oliver'ın süt bardağını devirdi. Matild'i kenara itti ve camın gerisindeki sokağı görmek için kafasını hafifçe uzattı. Adamın biri yürüyordu. Biraz daha uzağında geride olan bir başkası onun peşi sıra gelmekteydi. Evlere doğru sesleniyorlardı. Ama sağanak yağmur Emma'nın onları işitmesine engel oluyordu. Bunlar iki jandarmaydı. Bölüm 44. Emma pencereden uzaklaştı. Çocuklar ayakkabılarınızı giyin dedi emir vericisine. Gidiyor muyuz diye sordu Matild. Adayı terk ediyoruz. Emma kirli ve üstün körü ayakkabılarını giymeleri için onlara yardım etti ve giriş kapısına seyirtti. Yağmurun altına çıkıp ilk jandarmaya doğru koştular. Jandarma irkildi ve yanlarına gelmesi için arkadaşına işaret etti. Yaralı mısınız diye sormakla işe başladı. Hayır ama böyle bağırmaya bir son verin. Dikkat çekeceksiniz. Kaç kişisiniz? Diğerleri neredeler? Burada neler oldu? Adam kelimeleri yuvarlıyor, çok hızlı konuşuyordu. Korkmuş bir hali vardı. Size her şeyi anlatacağım ama buradan uzaklaşalım lütfen. Üzerlerine boşalan sağanak yağmurun altında Emma adamı ilk kez yakından inceledi. Yüreği göğsünde hop etti. Adam günlerdir tıraş olmamıştı. Bu durum yönetmeliklere uygun muydu? Emma en kötüsünü düşünmeye başladı. Ama kendisini çabuk topladı. Belki de Markiz Adaları jandarması için disiplin daha gevşekti. Jandarmanın arkadaşı yanına gelmeleri için çocuklara işaret etti. Emma bir türlü huzursuzluğundan kurtulamıyordu. Yolunda gitmeyen bir şey vardı. Üniformalar. Olması gereken gibi değildiler. Birinin gömleğinin önü açıktı. Diğerinin pantolonuysa fazla düzgündü. Emma ilkinin yakasında koyu kahverengi bir leke fark etti. Kan mı yoksa? Emma şakaklarının zokladığını hissetti. Gelin gelin sizi koruyacağız diye tekrarladı hızlı konuşan jandarma. Emma onu bir filtrenin gerisinden işitiyordu. Ses uzak. Kelimeler kesik kesik, hareketler ağırlaşmıştı. Her şeyi tahlil ediyordu. Bir sağanak gibi üzerine yağan adrenalinle canlanmış beyni, bilgi toplamak için her unsuru tek tek ele alıyordu. Adam korkmamıştı. Emma anladı bunu. Yalan söylüyordu. Rol yapıyor ama bunu iyi beceremiyordu. Heyecan yüzünden fazlasıyla alt üst olmuş durumdaydı. Tehlike diye haykırdı Emma'nın beyni. Emma beklemeleri için bir işaret yaparak arkasını döndü. Eşyalarımızı alalım dedi. Çocukları omuzlarından tutarak dönmeye zorladı. Emma çocuklardan hiçbirinin itiraz etmemesi ya da eşyalarının zaten yanlarında olduğunu söylememesi için dua etti. Uysalca Emma'nın sözünü dinleyerek hiçbir şey demediler. Yağmurun gürültüsü yüzünden Emma iki jandarmanın ne yaptığı konusunda bir tahminde bulunamadı. Yeter ki orada beklesinler, bizi takip etmesinler. Eğer peşinden gelirlerse Emma paniğe boyun eğmemeli ve kesinlikle koşmamalıydı. Çocuklar varken onları atlatması mümkün değildi. Bunun üzerine ilk adamın kemerinde bir silah görmüş olduğunu hatırladı. Hayır, eve kadar sakin sakin yürümek gerekiyordu. Onları mutfağa çekmeliydi. İçeri girince çocukları koridora itecek, kapıyı kapatıp tezgahın üzerine daha önce gözüne çarpmış olan büyük et bıçaklarından birini kapacaktı. Bir şans var mıydı? Hiç yoktan iyidir. Hanımefendi dedi arkasından bir ses. Hanımefendi durun. Ama Emma bir an tereddüt etti ve hemen ardından eve doğru yürümeye devam etti. O sırada birinin arkasından kendisine sürtündüğünü fark etti. Emma çocukları öne doğru itti ve haykırdı. Koşun, eve kilitleyin kendinizi. Çark edip geriye döndü. Adam tepesindeydi. Parçaları iç içe geçebilen copu havaya kaldırmıştı. Emma'ya vurmak üzere kolunu açtı. Emma darbeden kaçabilmek için kendini çamurlara atacak zamanı ancak buldu. Düşüş yüzünden nefesi kesildi. Adam tekrar tepesine dikilmişti bile. Hareketlerini tekrarlamaya çalışıyordu. Emma adamın dizinin yan tarafına bir tekme savurdu. Saldırgan acıyla bağırıp dengesini kaybetti ve Emma'nın yanı başına yığıldı. Hala nefes alamayan Emma ayağa kalkmaya çalışmak için yerde yuvarlandı. Adam onun ayak bileğine yapıştı. Jupu tam Emma'nın önündeydi. Emma elinden geldiğince ileriye uzandı. Gözlerinde siyah benekler uçuşuyordu. Göğsü tekrar havayla doldu aniden. Mekanizma faaliyetine geri dönmüştü. Parmakları silahın üzerine kapandı ve Emma var gücüyle adamın suratına vurdu. Adamın burnu ve kaşlarından kan fışkırdı ve anında yağmur suyuyla karıştı. Emma bir ıslık duydu. Arkasında başka bir Job ve kafası yarıldı.